Fareler ve insanlar.
Ayrım 7.
Curly'nin yumruğu tam savrulurken Lini o yumruğa uzandı, yakaladı. Bir an sonra Curly oltaya takılmış balık gibi çırpınıyordu. Yumruğu Lini'nin koca eli içinde görünmez olmuştu. George hemen fırlayıp oraya koştu. "Bırak artık Lini, bırak onu." Lini korku içinde önünde çırpınan küçük adamı seyredip duruyordu. Suratından kan akıyordu Lini'nin. Bir gözü yarılmış, kapanmıştı. Sıkılı yumruğu elinden hiç bırakmıyordu. Curly bembeyaz kesilmiş, sanki kanı çekilmiş, ufacık kalmıştı. Çırpınması da zayıflıyordu gittikçe. Hep öyle bağırıyordu. Yumruğu Lini'nin pençesi içinde kaybolup gitmişti. George tekrar tekrar bağırdı. "Bırak elini Lini, bırak! Slim gel yardım et de herifin elini un ufak olmadan kurtaralım." Lini tuttuğu eli birden bıraktı. Duvara yaslanıp korkuyla büzüldü. "Sen yap dedin George," diye inledi sonra. Curly yere çökmüştü. Ezilen eline şaşkın şaşkın bakıyordu. Slim'le Carson onun üzerine eğildiler. Sonra Slim doğruldu, dehşetle Lini'ye baktı. "Hemen doktora götürmemiz gerek," dedi. "Elinin her kemiği kırık gibi geldi bana." "Ben istemedim," diye bağırdı Lini. "Canını yakmak istemedim." Slim, "Carson sen arabayı hazırla," dedi. "Hemen soyadı da götürüp bırakalım." Carson acele çıktı. Slim sızlanan Lini'ye döndü. "Senin suçun değil," dedi. "Bu serseri çoktandır kaşınıyordu zaten. Ama ulu tanrım, herifte elliye bir şey kalmamış be." Slim hızlı adımlarla çıktı. Az sonra tenekeye bir maşrapa içinde biraz suyla döndü. Suyu Curly'nin dudaklarına tuttu. "George, bizi kovarlar mı şimdi Slim?" diye sordu. "Para bize çok gerekli." "Curly'nin babası kapı dışarı eder mi bizi?" Slim acı acı gülümsedi. Curly'nin yanına çömeldi. "Laf dinleyecek kadar aklın başına geldi mi?" diye sordu. Curly evet anlamında kafasını salladı. "O halde dinle," diye sürdürdü Slim. "Bence elini bir makineye kaptırdın sen. Olup biteni kimseye anlatmazsan biz de anlatmayız. Çeneni açar da bu herifi kovdurursan biz de herkese anlatırız, rezil olur çıkarsın." "Söylemem," dedi Curly. Lini'ye bakmaktan kaçınıyordu. Dışarıdan tekerlek sesleri duyuldu. Slim kalkması için Curly'ye yardım etti. "Hadi bakalım ahbap," dedi. "Carson seni doktora götürecek." Koluna girip kapıdan çıkardı. Tekerlek sesleri gittikçe uzaklaştı. Duyulmaz oldu. Az sonra Slim barakaya döndü. Duvara dayanmış, çevresine hala korkulu gözlerle bakan Lini'ye, "Şu ellerini göster bakayım," dedi. Lini ellerini uzattı. "Ulu tanrım, seni kızdırmayı hiç istemem," dedi Slim. George lafa karıştı. "Lini korkmuştu da ondan," diye açıkladı. "Ne yapacağını bilemedi. Söylemiştim ya size, kimse onunla kavgaya falan kalkmamalı diye." "Yo, galiba kendiye mi söylemiştim?" Kendi ciddi ciddi başını salladı. "Evet, bana söylemiştim," dedi. "Daha bu sabah Curly senin arkadaşı ilk çattığında Lini'ye bulaşması akıllılık eder demiştin. Aynen böyle söylemiştin." George Lini'ye döndü. "Senin suçun yok," dedi. "Artık korkman gerekmez. Ne dedimse onu yaptın sen. İstersen helaya git de şu suratını yıka. Çarşamba pazarına dönmüş." Lini kan oturmuş şiş dudaklarıyla gülümsedi. "Bela çıkarmak istemedim ben," dedi. Kapıya doğru yürürken birden durdu, geri döndü. "George, ne istiyorsun?" "Tavşanlara ben bakacağım, değil mi George?" "Tabii bakacaksın. Bir suçun yok ki." "Zarar vermek istemedim George." "Tamam, hadi artık cehennem ol git, şu suratını yıka da gel." Zenci seyis Crooks'un yatağı, ambara bitişik, koşum odası olarak kullanılan sundurmadaydı. Odanın bir yanında kare biçimli dört camlı bir pencere, öbür yanındaysa ambara açılan dar bir kapı vardı. Crooks'un yatağı, içi saman dolu uzun bir kutuydu aslında. Samanların üzerine battaniyelerini atmıştı. Pencerenin yanındaki duvara çakılı çivillere, onarılmayı bekleyen kopuk koşumlar, tabaklanmış deri parçaları asılıydı. Camın tam altında da alçak bir tezgah vardı. Üzerinde aletler, kıvrık bıçaklar, iğneler, iplik yumakları ve bir de küçük perçinleme aygıtı duruyordu. Çivilerin üçünden kırık, yırtık bir hamut, üzerine at kılları yapışmış bir yular, bir de zincir sallanıyordu. Crooks'un elma sandığı da yatağın üzerinde çiviliydi herkesinki gibi. Raflarında ilaç şişeleri vardı. Kimisi kendisi, kimisi atlar içindi bunlar. Koşumları temizlemekte kullandığı çeşitli sabunlarla, içinde fırçasıyla bir teneke kutu katran göze çarpıyordu. Kişisel eşyaları oraya buraya saçılmıştı. Crooks odada tek başına kaldığı için dağınık bırakabiliyordu burayı. Kambur olduğundan işi diğerlerine göre daha sürekliydi. Bu yüzden başa çıkabileceğinden daha fazla eşya biriktirmişti. Birkaç çift papucu, bir çift lastik çizmesi, kocaman bir çalar saati, tek namlulu bir tüfeği vardı. Kitapları da vardı. Lime lime bir sözlükle 1905 tarihli Kaliforniya Medeni Kanunu'nun yıpranmış bir baskısı, bunların yanında eski püskü dergilerle yatağının üzerindeki özel rafa sıralanmış birkaç kirli kitap. Başucundaki çividen kocaman altın çerçeveli gözlüğü sallanıyordu. Oda süpürülmüştü, oldukça temizdi. Crux onurlu, gururlu bir adamdı çünkü. Herkesle sıkı fıkı olmazdı. Hep mesafeli davranırdı. Kendisi nasıl uzak duruyorsa başkalarının da öyle yapmasını beklerdi. Eğik omurgası yüzünden vücudu sola doğru kıvrık dururdu. Gözleri iyice çukurdu. Başının içine gömülmüş gibiydi hemen hemen. Öyle derinde durdukları için de bakışlarında yoğun bir ifade varmış gibi görünürdü. İnce gerilmişe benzeyen incecik dudakları yüzünden daha açık renkti. O gece cumartesiydi. Ambara açılan kapının birisinden kıpırdayan atların ayak sesleri, samanları geveleyişleri, zincirleri şakırdatışları duyuluyordu. Seyisin odasındaki küçük küre abajurdan solgun sarı bir ışık dökülmekteydi. Crooks yatağının kenarına oturmuştu. Gömleğinin arkası blue jean'inin içinden çıkmıştı. Bir elinde bir şişe yağ, öbürüyle omurgasına masaj yapıyordu. Ara sıra avcuna yağdan bir iki damla damlatıyor, elini yine gömleğinin altından sokup ovalıyordu. Kaslarını gerdi, ürperdi. Lenny açık duran kapıdan sessizce belirdi. Durup içeriye baktı. Koca omuzları hemen hemen kapının eni kadardı. Crooks bir ara onu görmedi ama gözlerini kaldırınca gerginleşti. Kaşları hemen çatıldı. Eli gömleğinin altından çıkıverdi. Lenny dost görünmeye çalışarak çaresizlik içinde gülümsedi. Crooks ters bir sesle ''Odama girmeye hakkın yok'' dedi. ''Benim odam burası. Bir tek ben girerim.'' Lenny yutkundu, gülümsemesi sırıtmaya dönüştü. ''Ben bir şey yapmıyorum'' dedi. ''Yavru köpeğime bakmaya geldim'' dedi. ''Sonra senin ışığını gördüm.'' Kendi odamda ışığımı yakmaya herhalde hakkım var değil mi? Hemen çık odamdan. Beni barakada nasıl istemiyorlarsa ben de sizi burada istemiyorum.'' ''Niye istemiyorlar?'' diye sordu Lenny. ''Siyahım da ondan. Orada kağıt oynuyorlar, ben oynamıyorum. Çünkü siyahım. Kokuyorsun'' diyorlar. ''Bana sorarsan leş gibi asıl siz kokuyorsunuz.'' Lenny koca ellerini iki yana açtı. ''Herkes kenteyimdi'' dedi. ''Slim de, George da, herkes. George bana burada kal, başını derde sokma'' dedi. ''Işığını gördüm.'' ''Ne istiyorsun?'' ''Hiç, ışığını gördüm, gelip biraz çene çalarız'' dedim de. Crooks Lenny'ye uzun uzun baktı. Dönüp gözlüğünü aldı. Pembe kulaklarının gerilerine yerleştirdi, tekrar baktı. ''Zaten ambarda ne işin var, onu da anlayamıyorum'' dedi. ''Arabacı değilsin ki, işçilerin ambarda hiç işi yok. Arabacı değilsin, attan mattan anlamazsın.'' ''Yavru köpek'' diye tekrarladı Lenny. ''Köpeğimi görmeye geldim.'' ''Git gör köpeğini öyleyse. İstenmediğin yerlerde de dolaşma.'' Lenny'nin gülümsemesi kayboldu. Odanın ortasına bir adım attı, sonra hatırladı, dönüp kapıya yöneldi. ''Biraz baktım köpeklere'' dedi. ''Slim bana fazla okşama'' dediydi. ''Durmadan kutularından çıkarıyorsun onları'' dedi Crooks. ''Anaları nasıl o yavruları başka yere taşımıyor, şaşıyorum. Aldırmıyor, bırakıyor besbelli okşayayım.'' Lenny yine odaya girmişti. Crooks kaşlarını çattı ama Lenny'nin dostça gülümsemesi elini ayağını bağladı. ''Gir de otur biraz'' dedi Crooks sonunda. ''Madem defolup beni rahat bırakmıyorsun, gir otur bari.'' Sesi biraz daha dostçaydı. ''Herkes kasabaya indi ha?'' ''Kendi kaldı, hepsi gitti. O barakada oturuyor, kalem yontuyor, hesap yapıp duruyor.'' Crooks gözlüğünü düzeltti. ''Hesap mı? Ne hesaplıyor ki kendi?'' Lenny hemen hemen bağırarak ''Tavşanları hesaplıyor'' dedi. ''Çatlak sende'' diye söylendi Crooks. ''Bir tahttan noksan senin. Ne tavşanı sayıklıyorsun sen?'' ''Alacağımız tavşanları. Ben bakacağım onlara. Ot toplayacağım, su vereceğim.'' ''Tam kaçık'' dedi Crooks. ''Seninle gezen herifi seni durmadan yanında kovaladığı için hiç suçlamıyorum.'' Lenny alçak sesle ''Yalan değil'' dedi. ''Yapacağız. Küçük bir yer alıp toprağın geliriyle yaşayacağız.'' Crooks kara çenesini pembe avucuna dayadı. ''Hep George'la dolaşıyorsun değil mi?'' ''Tabii, onunla ben her yere beraber gideriz.'' ''Bazen o konuşuyor, sen anlamıyorsun değil mi?'' Öne doğru eğildi, derin gözleriyle Lenny'e baktı. ''Öyle değil mi?'' ''Evet, bazen. Susmadan konuşuyor, sen neden söz ettiğini anlamıyorsun ha?'' ''Evet, bazen ama hep değil.'' Crooks yatağının kenarından eğilip sarktı. ''Ben güney zencisi değilim'' dedi. ''Burada, Kaliforniya'da doğdum. Babamın tavuk çiftliği vardı, 10 dönüm kadar. Beyaz çocuklar bize oynamaya gelirlerdi. Ara sıra ben de onlara giderdim.'' ''Bazıları iyi çocuklardı. Babam hoşlanmazdı bu işten. Niçin hoşlanmadığını neden sonra anladım. Ama artık biliyorum.'' Durakladı. Kararsızdı. Tekrar konuştuğunda sesi daha da yumuşamıştı. ''Çevrede hiç başka siyah yok. Soledad'da bir tek siyah aile var.'' Güldü. ''Bir şey söylesem, zenci lafı denir geçilir.'' dedi. Lenny, ''O yavrular ne zaman okşanacak hale gelir dersin?'' diye sordu. Crooks yine güldü. ''İnsan sana rahat rahat içini dökebilir, kimseye laf taşıyamayacağından da rahat rahat emin olabilir'' dedi. ''İki hafta geçti mi tamamdır o yavrular. George işini biliyor. Konuşuyor konuşuyor, sen de anlamıyorsun.'' Heyecanla öne eğildi. ''Zencinin teki konuşuyor şimdi işte'' dedi. ''Üstelik kambur bir zenci. Yani hiçbir anlamı yok, tamam mı? Zaten öyle olmasa da hatırlayamazdın. Kaç kez tanık oldun böyle olaylara?'' Adamın biri konuşur, konuşur, anlatır durur ama öteki duymaz, anlamaz bu lafların bir tekini bile. Hiçbir değer taşımaz. Ya konuşuyorlardır, ya oturuyor, ya da konuşmuyorlardır. Hiç fark etmez. Hem de hiç. Heyecanı artmıştı. Elini dizine şaplattı. George sana ipe sapa gelmez sözler de söyleyebilir ama önemi yok. Önemli olan konuşuyor olmaktır. Bir başka canla beraber olmaktır. Hepsi bu kadar. Sustu. Sesi daha yumuşadı. İnandırıcı bir tona büründü. Ya George bir daha hiç dönmezse, dedi. Ya başını aldı gittiyse, bir daha dönmeyecekse, ne yaparsın o zaman? Lenny dikkati yavaş yavaş söylenmiş olan söze döndü. Ne? Diye sordu. Diyorum ki, George bu gece kalkıp kasabaya indi. Bir daha da ondan haber muber çıkmadı. Crooks kendine özgü bir zafer kazanmış gibi eğilip ona yaklaştı. Olmuş farz et, ne yaparsın? Dedi. Yapmaz diye bağırdı Lenny. George öyle şey yapmaz. Çoktan George'la beraberim, gelecek bu gece. Ama bu kuşku taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktü ona. Sence de öyle değil mi? Crooks'un yüzü yaptığı işkencenin tadıyla aydınlandı. İnsanoğlu ne yapacak hiç kimse bilemez, dedi sakin sakin. Diyelim ki gelmek istiyor da gelemiyor, öldürüldü ya da yaralandı, geri dönemiyor. Lenny anlamak istedi. George öyle şey yapmaz, diye tekrarladı. George dikkatlidir, yaralanmaz. Hiç yaralanmadı, hiç canı yanmadı. Dikkatli de ondan. Diyelim ki geri dönmedi. Ne yaparsın o zaman? Lenny'nin suratı kaygıyla kırıştı. Bilmem, dedi. Sonra birden, sen ne diyorsun hem, diye bağırdı. Yalan bu, George yaralanmadı. Crooks ona doğru daha da eğildi. Ne olacağını söyleyeyim mi sana, dedi. Seni tımarhaneye tıkarlar, tasmayla bağlarlar köpek gibi. Birden Lenny'nin gözleri onunkilere dikildi. Bakışları sakinleşti. Derin bir öfke okundu onun bakışlarında. Ayağa kalkıp dehşetle Crooks'a doğru yürüdü. Kim ne yaptı George'a, diye sordu. Crooks kendisine yaklaşmakta olan tehlikeyi hemen sezdi. Yatağında geri çekilip ondan uzaklaşmaya çalıştı. Farz edelim diyordum canım, dedi. George'a bir şey olmadı. Sapasağlam, dönecek bu gece. Lenny onun tepesine dikildi. Ne diye farz ediyorsun? Kimse George'a bir zarar falan farz etmesin. Crooks gözlüğünü çıkardı, gözlerini parmaklarıyla ovaladı. Otur hele sen, dedi. George'a bir şey olmadı. Lenny dönüp eski yerine oturdu. Kimse George'a zarar vermekten söz etmesin, diye humurdandı. Crooks yumuşak bir sesle, belki bundan sonra anlarsın, dedi. George'u tanıyorsun, geri döneceğini de biliyorsun. Ama ya kimsen olmasaydı, siyahsın diye barakaya girip kağıt oynamaya hak tanımasalardı sana, ne yapardın o zaman, burada oturup kendi kendine kitap okumak zorunda kalsaydın? Yo, ortalık kararına kadar nal oynardın tabii. Ama ondan sonra kitap okumak zorundasın, kitap işe yaramaz. İnsanın kendine yakın birine ihtiyacı var. Sızlanırcasına, İnsan çıldırır kimsesi yoksa, dedi. Kim olduğu hiç önemli değil. Tek ki seninle olsun. Bak söylüyorum sana, diye bağırdı kendini tutamayıp. İnsan çok yalnız kalırsa tozutur, hasta olur sonunda. George dönecek. Lenny korku dolu bir sesle kendine güven vermeye çalışıyordu. Belki de döndü bile, gidip bir baksam iyi olur. Seni korkutmak istemedim, dedi Crooks. Gelecek tabii. Ben aslında kendimden söz ediyordum. İnsan geceleri böyle yalnız kaldı mı, kitap okur ya da böyle şeyler düşünür. Bazen düşünür ama yanında onu şu şöyledir, bu böyledir diyecek biri olmaz. Belki bir şey görür ama görüşü doğru mu, yanlış mı bilemez. Birine dönüp, sen de görüyor musun ahbap, diye soramaz, anlayamaz. Elinde ölçecek bir şey yoktur. Ben neler görmüşümdür burada, sarhoş da değilken. Uyuyor muydum bilemem. Yanımda biri olsa bana uyuyordun der, o zaman sorun kalmaz. Ama ben bilemiyorum. Crooks'un gözleri odanın karşı tarafına takılmıştı. Pencereye doğru bakıp duruyordu. Lenny umarsız bir sesle, George beni bırakıp kaçmaz, dedi. George bunu yapmaz, biliyorum. Seyis düş görüyormuşçasına sürdürdü sözlerini. Bugün gibi hatırlıyorum. Ufacık çocuktum. Babamın tavuk çiftliğindeydik. İki erkek kardeşim vardı. Her an yanımdaydılar. Bir odada aynı yatakta yatardık. Üçümüz bir arada. Çilek tarlamız, yonca tarlamız vardı. Güneşli sabahlarda tavukları yoncaların arasına salardık. Kardeşlerim bir çitin üstüne oturur, seyrederdi onları. Bembeyazdı tavuklar. Lenny'nin dikkati yavaş yavaş anlatılmakta olan şeylere döndü. George tavşanlar yesin diye yonca tarlası ekeceğiz, dedi. Ne tavşanı? Tavşanlarımızla böğürtlen bahçemiz olacak bizim. Kaçıksın sen. Bal gibi olacak hem de. George'a sor da bak. Kaçıksın. Crooks küçümser, aşağılar biçimde konuştu. Ben bu çiftliklerde, bu yollarda yüzlercesini gördüm böyle. Sırtlarındaki denkleri, kafalarında hep aynı düşler, yüzlerce. Gelirler, gelirler, sonra da çekip giderler. Her birinin kafasında kendisinin küçük bir toprağı vardır. Bir teki bile sahip olamaz öyle bir şeye. Cenneti düşünmek gibi tıpkı. Herkes bir parça toprak ister, durur. Bir yığın kitap okurum ben burada. Kimsenin cennete girebildiği yok. Kimsenin toprak alabildiği de yok. Kafalarında bu, hep bu, o kadar. Durmadan onu konuşurlar ama düş oysa.
Ayrım sonu.